Ayrım 9.
Son mektubunda anlattıkların beni üzdü. Ne oldu sana? Çok garip. Senin yaşaman gerektiği gibi yaşayan benim aslında ama ben bu hayatın içinde senin yaptıklarını yapamıyorum. Sanki belleklerimizi, düşüncelerimizi değiştirsek ikimiz de yerimizi bulacağız. Sen aslında düzenli bir hayatı, her şeyin yerli yerinde olduğu bir evi, hep senin olan, seninle her şeyi paylaşan, geceleri döndüğünde yanında bulacağın bir kadını özlüyorsun. Ama bir yandan da sanki elinden kaçıp giden bir hayat varmış, dışarıda bir hayat varmış gibi başka şeylerin peşinde koşuyorsun. Seni tanımayan biri yaptığın çılgınca şeyleri gördüğünde bambaşka biriyle karşılaştığını sanır. Hatırlıyor musun? Bir partide ortadan kaybolmuştun. Senin evindeydik, kalabalıktık. Herkes içip duruyordu. Straits'in yeni plağı durmadan çalıyordu. Bir ara nerede olduğunu merak edip seni aramaya başladım. Banyonun kapısı kilitliydi. Çaldım ama ses gelmiyordu. Biri uzun zamandır kapının kapalı olduğunu söyledi. Banyo kapısının buzlu camını kırdığımda küvetin içinde yatıyordun. Her yer kan içindeydi. Başın yana düşmüştü. Yerlerde kan damlaları vardı. Deli gibi içeri girmeye çalışırken oradan fırlayıp çırılçıplak ''Neredesiniz? Yarım saattir burada bekliyorum.'' deyişini hatırlıyor musun? Her yere kırmızı boyalar döküp bizi beklemiştin. Ya bir gün o şımarık, uzun saçlı kız seninle çıkmayacağını, çünkü üstü açık bir araban bile olmadığını söylediğinde kalkıp gidişine, ertesi gün o çok sevdiğin yaşlı Mercedes'in üstünü kesmiş geri geldiğini, yıllardır birlikte olduğun ve seni delice seven o kadınların hepsini aldatıyorsun. Başkalarıyla mektubunda pek şiirsel anlattığın anlar yaşıyorsun. Sonra kimi zaman onlardan birine aşık oluyorsun ve günün birinde bir seçim yapmak zorunda kalıyorsun. Ama bir türlü yapamıyorsun. Çünkü seni hala çok seven birini bırakmak istemiyorsun. Evet, inanıyorum, onu çok sevdiğini, onu üzmek istemediğini, onun senden ayrıldıktan sonra bir gün bile olsa evinde tek başına kalıp üzüleceğini düşündüğünü biliyorum. İnsanları nasıl sahiplendiğini ve bir süre sonra birlikte olduğun kadınları çocuk gibi sevdiğini biliyorum. Peki sevgili Nevit, ne istiyorsun? Bir haremin olmasını mı? Belki bir haremden birkaç yüz kilometre batıda ya da birkaç yüzyıl geç doğduğun için mutsuzsun. Bazen düşünürüm, gerçekten sevdiğini bildiğim bu kadınlarda eksik olan bir şey mi vardı? Yoksa sen her şeyi birden mi istiyorsun? Belki de yalnızca ötekini de görmek istiyordun. Benim şu düşler sokağında gezinirken birbirinin aynı barlara, birbirinin aynı odalara yalnızca bir şeyler daha görmek için girip durmam gibi. Biraz daha, biraz daha. Kumarda hep kaybeden birinin anlaşılmaz inadı gibi bir görüntü daha. Bir çocuk gibi bütün oyunları oynamak, bütün oyuncakları denemek mi istiyorsun? Görüntüler. Artık hayalleri bile bizim yerimize başkalarının kurduğu ve bilet alıp karanlık salonlarda onların bizim yerimize kurduğu hayalleri izlediğimiz bu dünyada var olabilmek için. Kimsenin kendi görüntüleri yokken, herkes ortak görüntülerden söz ederken, tek başıma kaldığımı, giderek çemberin dışına itildiğimi hissediyordum. Birdenbire her şey çılgınca bir konuşmaya dönüşüyordu. Sonra her şeye gülmeye başladım. Çocukken yaptığım gibi. Çünkü gülmek, görüntüleri çoğaltmak, zamanı geçirmek bu büyük yabancılığı unutturuyordu. Belki de haklısın. Belki de hepimizi mutlu edecek şey farklı insanlarla farklı hayatlar yaşamak. Bizi oluşturan, bir türlü çözümleyemediğimiz karmaşık ruhlarımızın her bir parçasını bir başkasında doyurmaktır. Ama ben tüm hayatım karma karışık, düzensiz ayrıntılardan oluşurken ancak bir tek kadınla, günün içinde onu düşünerek, kendimi en zayıf, en yalnız hissettiğim anlarda ona sarılarak, kokusunu, ıslaklığını, dokunuşlarını tanıdığım ve yanında başkalarından sakladığım her şeyi ortaya çıkarabildiğim birini sevmeyi istiyorum. Selin senden ayrıldığında, birlikte kurmayı düşündüğünüz hayattan vazgeçtiğinde nasıl üzüldüğünü hatırlıyor musun? O zaman seni öylesine seven insanlara bir başkasıyla giderken yaşattığın acının büyüklüğünü de anlıyor olmalısın. Evet, Aslı'ya anlattım. Onu aldattığını söyledim. Çünkü hala seni çok seviyordu. Senin aslında nasıl iyi, nasıl bambaşka biri olduğunu söyleyip duruyordu. Senden kurtulamayacaktı. Doğrusu o sıralar sana çok kızgındım. Bu karmaşık satrancı çok iyi oynadığını düşünüyordum. Sanki her ilişki senin için bir film çekimiydi. Oysa onlar birer film kahramanı değil. Ama şimdi seni daha iyi anlıyorum. Belki de sen haklısın. Gerçekte istediğini yapıyorsun. Kimseyi bir şeye zorlamıyorsun. Onları sevdiğin de doğru. Ama bir süre sonra gitmek istiyorsun ve seni bırakmıyorlar. Tuhaf, beklenmedik oyunlarına bir gün çılgınca tutkulu, Gözü kara bir belalıyken ertesi gün romantik, gözü yaşlı bir aşığa dönüşmeni hangi kadın karşı koyabilir? Bana beni delice seven birine ondan ayrılacağımı nasıl söyleyeceğimi soruyorsun. Bilmiyorum, hiç yapmadım. Ama açıkça söylemelisin. En azından doğru söylemiş olursun. Şimdi bana yine aynı şeyi söyleyeceksin. Doğru her zaman bizi mutlu eder mi diye soracaksın. Hayır, etmediğini biliyorum. Ama başka nasıl olabilir ki? Kimse sevgilisini bir başkasıyla paylaşmak istemez. Üstelik ne düşünüyorum biliyor musun? Seni asıl besleyen, yaşatan, herkesin sana aşık olması, seni delice sevmesi. Her keresinde, her yeni ilişkide yeniden doğuyorsun sanki. Belki bir gün vazgeçeceksin. Belki bir gün bizim bir türlü anlayamadığımız şey olacak ve gerçekten bir an bile yanından ayrılmak istemediğin biriyle karşılaşacaksın. Evet, karşılaşmıştın. En azından öyle sanıyordun ama o kez de o senden vazgeçti. Hayır, senin şu ünlü çapkınlardan biri olmadığını biliyorum. Her keresinde, her elveda dediğinde orada bir parçanı bıraktığını da. Korkarım bir sabah uyanacaksın ve artık bir başkasına verecek bir parçan kalmadığını göreceksin. Burada uzun konuştuğum insanlara, sevgilime hep seni anlatıyorum. Birlikte yaptığımız şeylerden, tatillerden, senin kaçamaklarından, deliliklerinden, senin yüzünden söylediğim yalanlardan. Ama seni anlatırken nasıl yücelttiğimi fark ediyorum birden. Öyleydin, benim için hep farklı biriydin. Hep başkaları için üzülen yüreğinle, korkusuz dürüstlüğünle nasıl olup da bunları yapabildiğini bir türlü anlamıyorum. Yine de bu konularda sana akıl verebileceğimi sanmıyorum. Ben kadınların söz dizimini deşifre etmeyi başaranlardan değilim. Bu oyunun inceliklerini anladığımı hiç sanmıyorum. Eğer dediklerim doğru olsaydı, bunca kadın hala seni seviyor olmazdı. Demek oradasın. Elbette hatırlıyorum yıllar önceyi. Lale ile geldiğin tatili, ne çok güldüğümüzü. Sonraki kışı, kötü şeyleri. Nasıl üzgün olduğunu, sapasağlam durmak için harcadığın çabayı. Belki de insan büyük acıları yaşadıktan sonra sımsıkı tutunduğunu sandığı şeyler avucundan kayıp gidiyor. Lale'den ayrılışını da hatırlıyorum. Aranız kötüydü. Bir akşam sana gelmiştim. Böyle kırgınlıkların anlamsızlığından söz etmiştim. Sonunda onu aramaya ikna ettim seni. Aradın. Sana belki de yalnızca kızgınlıktan, belki de kadınca bir oyundan, şimdi bir telefon bekliyorum, sonra konuşalım demişti. Telefonu kapadın ve bittiğini söyledin. Yalnızca bir cümle. O büyük aşkın son cümlesi. Bugün bile eğer telefonu kapayacağına başka şeyler söyleseydin, onu sevdiğini, özlediğini söyleseydin her şeyin değişeceğini düşünüyorum. Ve sanırım bunca deneyimden sonra sen de bana katılırsın. Haklıyım. Doğrusu senin hiç de öyle sokaklarda tanımadığın ama çekici bulduğun kadınların peşinde gidecek biri olduğunu sanmıyorum. Belki de hepimizin içinde olan bir istek bu. Günün birinde biri senin hayatını yazmaya kalkışsa kim bilir ne şaşırırdı. Birbirinden habersiz bir sürü sevgili, aşık, dost. Sanırım hepsi benzerlikler taşıyan ama bambaşka nevitler anlatırlardı. Ben bile ancak bana açtığın bölümlerini biliyorum hayatının. Bir sürü parçalardan bir nevit çıkarmaya çalışıyorum. Bazen seni çok iyi tanıdığımı düşünürken kim bilir bana anlatmadığın ne çok şey olduğunu anlıyorum. Kimsin sen? Hep kaybeden biri mi? Yaşamını kuramayan, yalnızca tam kurmak üzereyken bozup yeniden oluşturmaya kalkışan ve bunu beceremeyen biri mi? Hep öyle gerçekten. Kumdan bir şato ya da iskambillerden bir ev yapmaya çalışıp sürekli kumların, kağıtların yıkılıp darmadağın olduğunu görmekle geçen bir hayat. Hep iskambillerden yapılacak en büyük evin, kumdan yapılan en görkemli şatonun peşinde olup sıradan bir yapıya bile ulaşamamak ne acıklı değil mi? Hadi gel, hepsinin içinden en güzellerini seçip anıların bahçesinde yürüyüşe çıkalım. Birdenbire yılların içine dağılmış görüntülerin, karışık, güçlükle hatırlanan ama nedensiz biçimde belleğe kazınmış resimlerin arasında kendimize rastlamaya çalışalım. Bak, birdenbire bir Mayıs sabahında duruyorum ve 16 yaşımın nevitini görüyorum. Her şeyi belirleyecek, sonraki yaşamımızda derin izler bırakacak rastlantılara yalnızca birkaç ay varken İstasyondan bindiği faytonla bizim sokağın başına geliyor. Açık renk keten giysileriyle, elinde çantası sanki başka bir ülkeden, başka bir zamandan gelmiş bir yabancı gibi sokağın iki yanına dizilmiş ahşap evlere bakarak bize bağışlanmış güzel havayı içine çekerek yürüyor. Sola dönüyor. Kapıyı çalmadan köpekler havlamaya başlıyor. İşte Nevit geldi, diyor annem. Uzaklarda yaşayan küçük oğlu gelmiş gibi seviniyor. Bahçeden geçişine bakıyorum kapıda durup. Köpekler yanında dostça kuyruklarını sallayarak dolaşıyorlar. Evet diyorum, Nevit geldi. ya da yine o günlerden birinde senin odanda. O küçük odada bütün o müzikli kutuların arasında oturmuşsun. Hepsi birden çalışıyor, mekanik hareketlerle. Parmak uçlarında dönen balerinler, eğilerek birbirini selamlayan Japon savaşçıları, ağaçların içindeki evden çıkıp öten kuşlar, tango yapan bir çift, şarkı söyleyen gondolcu, balkonun önünde aşkını anlatan Romeo, saz çalan bir ortaçağ şairi, ormanda sevgilisiyle öpüşen avcı, sallanır koltukta kitap okuyan kız, başlarında dev meyve sepetleri taşıyan yerli kadınlar, güvertede kılıç sallayan korsanlar, Bremen mızıkacıları, çölde develeriyle konaklayan bedeviler, fareleri peşinden sürükleyen kavalcı, içinde kar yağan evlerin önünden kızağıyla geçen Noel Baba. Şimdi biliyorum, gerçekten içinde kar yağan evler var. Evet, seni görebiliyorum. Birbirine karışan bütün bu tuhaf müziklerin ve mekanik seslerin arasında oturuyorsun. Onlar dönüyorlar, dans ediyorlar, eğiliyorlar. Sürekli aynı hareketleri, sanki dünyanın her yerinde, her çağda yaşam buymuş, sanki sana gerçek yaşamın basitliğini anlatıyormuş gibi tümüyle masal kahramanları, tümüyle oyuncak kahramanlar olsalar da gerçeğin ta kendisini anlattıklarını bilirmiş gibi. Yalnızca dünyanın dört bir yanından gelmiş bu oyuncakların arasında sessizce oturuyorsun. Gerçekte istediğin, tüm yaşamın boyunca böyle güzel görüntülerin, bütün sevdiklerinin, bütün güzel insanların yanında olması değil miydi? Ama hiçbirimiz tavşanın peşinden çılgınca sonu bilinmez bir yolculuğa çıkacak masal kahramanları değiliz. Bir daha asla geri dönmemeyi göze alarak peşinden gitmek istesek de yapamazdık. Bir keresinde bendeki bu silinmez resmini anlattığımda çok sonraları, bütün o anılarla, her biri sevgili insanların yüzleriyle, sesleriyle, görüntüleriyle dolu müzik kutularının arasında otururken, bütün o tuhaf müzikler birbirine karışmışken yapayalnız bir çocuk görüyorum. Bütün yazıları kendi bildiği dilde okuyan, bütün görüntülerden kendi resimlerini kuran, en çok burada olduğu sanılan anda bile aslında ulaşılmayacak denli uzak kalan bir çocuk. Doğrusu ben bile artık bu çocukla birlikte olmaktan yoruldum demiştim. Sanırım kendini sonsuzca lanetlemeye ilk o sıralar başlamıştın. Oysa orada müzik kutularının arasında oturduğun, aklıma esip kapını çaldığım o öğleden sonra önünde upuzun bir yaşam, kurulacak bir yaşam vardı. Ben de seninle birlikte konuşmadan oturmuştum. Ayrıntılar soluk, sözcükler silinip gitmiş. Bana okul balosunda tanıştığım bir kızdan söz ettiğini hayal meyal hatırlıyorum. Bir başka gün güneşin göz kamaştırdığı, insanların sanki yaşam yeniden başlamış gibi renkli giysilerle sokağa fırladığı, senin sanki yıllardır aradığın bir şeyi bulmuş gibi sevinerek kocaman mor bir balon alışın, sonra elimizde kocaman mor balonla yürürken herkesin bize baktığı ve karşıdan karşıya geçerken o tarihi bulvarda balonu elinden kaçırışın sanki dün yaşanmış gibi tüm canlılığıyla gözümün önüne geliyor. Satın aldığımız yerde o büyüklükte yalnızca tek bir mor balon vardı. Canlı ve yüz yuvarlak. Kocaman mor bir balon ve uçuyordu. Gitgide yükseliyordu. İkimiz yolun ortasında durmuş, büyük heykelin önünde sanki çok önemli bir şeyi yitirmiş gibi üzgün baka kalmıştık. Onu lale için aldığını biliyordum. Bir barışma umudu gibi lalenin o sırada başka bir kentte bir başkasıyla olduğunu da. Ne tuhaf, lale onun için bir balon aldığını bilmiyordu. Sen de onun bir başkasıyla olduğunu. Elinden uçup giden, uzaklaşan balon sanki artık geri dönülemeyecek o anı simgeliyordu. Meydandaki kafede sandalyeleri dışarı çıkarmışlardı. Orada oturduk. Gelip gidenlere, çevresine toplananlara gösteri yapan adamın uzaktan oynattığı kağıttan kuklaya baktık. Sana bildiğim şeyi söylemek isterdim ama yapamadım. Dalgınca duvarın köşesine yaslanmış, kollarını bacaklarını kendi kendine oynatan komik yüzlü kuklaya bakıyordum. Sahibinin kim bilir nasıl bir göz boyamayla yaptığı bu numarayı herkes şaşkınlıkla izliyordu. Kalabalıktan gelen seslere göre hareket ediyordu kukla. Kalk diye bağırıyordu biri. Otur diyordu öteki. Dans et diyen bir kadının sesi duyuluyordu ve hepsini yerine getiriyordu emirlerin. Onu böyle oynatabilmesi için kalabalıktan birinin de elinde ip olması gerekir dedin. Ama emirleri nasıl yerine getiriyor diye sordum. Sanırım herkes farklı dillerde de olsa hep aynı şeyleri söylüyor. Yine de ikna olmamıştım. İyi ama hangi sırayla? Güldün. Elbette kukla otururken kalk, ayaktayken otur diyorlar dedin. Sanırım haklıydın. Ama aslında bunu düşünmüyordum. Yalnızca konuşmayı sürdürmeye çalışıyordum. Balonun elinden uçup gittiği an vardı gözümün önünde. Gerçekten de o gün balon senin elinden uçup giderken hayatının dönüm noktasında olduğumuzu, bunun belki de böyle şeylere inananlar için bir işaret olduğunu, tüm yaşamının değişeceğini bilemezdim tabii. O akşam her şeyi öğrenecektin ve bitecekti. Belleğimden çıkmayan zamanlar ve yüzler var. Senin yüzlerin, gözlerin kısılmış, üzgün, içindeki acıyı taşımakta güçlük çektiğini hissettiğim ya da yumuşacık gülerken, benim durgun, sıkıntılı, kendimi bırakmış anlarımda komik şeyler anlatırken, sanki bir çocuğu kandırırmış gibi yapacaklarımızdan, geleceğimizden umutla söz ettiğin zamanlar. Annenin öldüğü gece, ertesi sabah cenazeyi almaya gittiğimizde birdenbire yüzüne çöken, gözlerine yerleşen ve sanırım bir daha hiç silinmeyen, tüm gülüşlere, tüm keyifli anlara rağmen seni eski günlerin neviti olmaktan çıkaran o tanımsız acıyı hiç unutmuyorum. Seni ne zaman hatırlasam bu görüntü geliyor gözlerimin önüne. Onu silmeyen, öteki güzel yüzleri, taklitler yaptığın, bizi güldürdüğün, gözlerine yeni bir aşkın pırıltısını yerleştiği sabahları bulup onun önüne geçirmeye çalışıyorum, olmuyor. Kendimizden başka hiçbir şey düşünmüyoruz değil mi diye sormuştun o gece. Öyle bir acıydı ki bundan sonra yaşanacak her mutlulukta gelip seni bulacak, asla gitmeyecekti. Seninle rastladığında tüm bu kötü günlerden sonra bir sabah seni sevinçten ayakların yerden kesilmiş gördüğümde içimden ağlamak gelmişti. O günlerde senin için endişeleniyordum. Ama sonra sabahları bana gelmediğin günlerde, kimi zaman akşam uğradığında onu nasıl sevdiğini, seni nasıl mutlu ettiğini görebiliyordum. Doğrusu bir aşkın böylesine elle tutulur, gözle görülür haliyle ilk kez karşılaşıyordum. Sanırım o inanılmaz tasarıdan, ikinizin birlikte kaçıp gideceğiniz hayalinden yalnızca benim haberim vardı. Ne yalan söyleyeyim, buna pek inanmıyordum. Onun hiç görmediğim halde bütün o görkemli, pırıltılı yaşamını bırakıp seninle sonu bilinmez bir maceraya atılması pek olası görünmüyordu bana. Ama sen öylesine severken, onun için her şeyden vazgeçmeye hazırken nasıl söyleyebilirdim? Bunun ancak böylece sürüp gidecek ve günün birinde başka bir rastlantıyla bitecek gizli bir aşk öyküsü olduğunu nasıl söyleyebilirdim? Bugün de öyle düşünüyorum. Fazlasını istememeliydin. Seni bir an yanında olması bile delice mutlu ediyordu. Onu görmek, onunla konuşmak, ona dokunmak için saatlerce beklesem bile o saatler bu mutluluğun hayaliyle, hazırlığıyla geçiyordu. Zaman zaman düşünürüm. Eğer o gün bana telefon edip havaalanına doğru yola çıktığını söylediğinde, "Hayır gelme, seni görürsem üzülürüm ama yakında orada buluşacağız nasıl olsa, kendini fazla özletme," demiştin. Sonra geç saatlerde yeniden arayıp çağırdığında, gözlerinin sürekli uzaklara daldığı sonraki günlerde her şey yolunda gitseydi, birlikte yeni bir hayata başlasanız gerçekten de mutluluk öyle sürüp gider miydi? Sanırım gitmezdi. Her şey birden sıradan bir ilişkinin sorunlarıyla dolar, yeni bir başlangıcın heyecanı çabucak solup giderdi, kim bilir. Seninle ilgili hatırladığım şeylerin çoğunda bir tedirginlik hissi var. Nasıl anlatsam, işte sanki beklenmedik bir saatte bir telefon çalacak ve açtığımda senin başına bir şey geldiğini öğreneceğim. Hep öyle olmadı mı? Durup dururken ortadan kaybolan, her şeyi yüzüstü bırakıp giden, telefonları açmayan, birine rastlayıp bütün dünyayı unutan, bir çılgınlığın peşine gidip başına her türlü belayı açan biri. Bir gün ağaçların tepesinde, ertesi gün bir mağarada bulunan, her an başına bir şey geleceğinden korkulan yaramaz çocuklar gibi. Abartıyor muyum? Yok canım. Hadi hatırlasana, yine ortadan kaybolduğun günlerin birinde hiç tanımadığın biri arayıp hastaneye gelmemi söylemişti. Gece yarısı uzaktaki küçük bir hastaneye gelmiştim. Orada ne aradığını, ne olduğunu hiçbir şey bilmiyordum. Sana sorduklarında benim numaramı vermiştim doktorlara. Ellerim titreyerek telaşla içeri girdim. Bütün bildikleri bir yardan aşağı uçup belini ve kaburgalarını kırdığında. İyi ama neden? İlgisiz bir yerde tek başına ne yapıyordun ki? Sonra kendine geldin. İçinden çekip gitmek gelmişti. Arabayı durdurduğunda orada olduğunu görmüştün. Neresi olduğunu bile bilmediğin bir yerde ama neden oraya tırmanmaya çalıştığını, nasıl olup da aşağı uçtuğunu sen de tam anlatamıyordun. Aylarca o çelik kafesle yaşadın. Herkes hapishanesini içinde taşır, ben üstümde gezdiriyorum diye dalga geçtin aylar boyu. Hala orada ne aradığını düşünürüm. İçimden bir ses beni oraya çağırdı demiştin. İçindeki ses seni ne tuhaf şeylere çağırdı bütün bu yıllarda. Artık onu dinleme istersen. En yakın görüntülerde ise o küçük kız var yanında, Aslı. Doğrusu elimden gelseydi, farkına varsaydım, o ilk günlerde Beni onunla tanıştırdığın sırada her şeyi bozmak için uğraşırdım. Kimse hak ettiğini almıyor. Yaptıklarının hiçbirini hak etmemişti. Belki de kimseyi böyle sevmemeliyiz. Ama o sevmişti. Çocukların gözlerinde sevginin aşka dönüştüğü an beliren o ıslak parıltıyı görmüştüm. Oysa sen bambaşka bir dünyadaydın. Hala aklında Selin vardı. Ondan ayrıldıktan sonra yakından görmek istediğin başkaları vardı. Onun istediğini vermen, onun da senin bütün hayatını kaplaması imkansızdı. Ama öyle değil midir? Hep hayatımızı kaplayan insanların hayatındaki her şeyi silip bütün o görüntülerin yerini almak istemez miyiz? Ve çoğu zaman da bu iş için en yanlış insanı seçmez miyiz? Senin yanında mutluydu sanırım. Her şeyin kötü gittiği bir hayattı onunki. Bir tek senin yanında, sen onun saçlarını okşadığında, ona sarılıp uyuduğunda mutlu oluyordu. Ama sonra o da ötekiler gibi parçaları birleştiremediğini anladı. O bütünlüğü arıyordu ama eksik olan şeyler vardı. Bütün çocuklar anne babalarıyla Luna Park'a gidiyorlardı. O tek başına orada durup eğlenmeye çalışırken bütün bu mutluluğun içinde eksikliğini görmezden gelemediği bir şeyleri fark ediyordu. Bir keresinde bana evine gelen ve kırmızı iç çamaşırlarıyla fotoğraflarını çekmeni isteyen bir kızdan söz etmiştin. Sence neden böyle bir şey istedi diye sormuştun. Ben de herhalde onu unutmaman için demiştim. İşte sen o kıza benziyorsun. Pek çok evde farklı bir resmin var ve orada o insana bıraktığın resimle hatırlanmak istiyorsun. Ama o kız fotoğraf çekildikten sonra seni yeniden aramadı. Her şeyi bırakması gerektiği yerde bırakabilen biriydi. Sanırım insan senin gibi severse sonunda mutlaka acı çekiyor. Çoğumuzun yaptığı gibi akıllı insanların böylesine acı çekmektense böylesine sevmekten de uzak mı durmalıyız, ne dersin? Ben şimdi çıplak şovlara çıkan bir kızla birlikteyim. Bugüne kadar yaptıklarıyla, yaşadıklarıyla ilgili hiçbir şey sormuyorum ona. Günün birinde bu işi bırakacağını söylüyor ve bırakırsa sanırım daha mutlu olurum. Beni tanıdıktan sonra bana uygun biri olmadığını düşünmeye başladı. Giysilerine, konuşma tarzına dikkat ettiğini, dostlarımın yanında zorlandığını hissediyorum. Bense onun tam bana göre biri olduğunu düşünüyorum. Güçlü, içten bir sevginin değerini bilen biri. Öyle şeyler yaşamış ki anlamsız tartışmalar, gündelik kavgalar onu hiç ilgilendirmiyor. Mutlu olmak, gülmek için yakaladığı anları elinde tutmaya çalışıyor. Ona bir kucak çiçek götürdüğümde gözleri doluyor. Sürekli ona yazdığım parçayı dinliyor. Kendince anlamlar çıkarmaya çalışıyor. Herkesin içinde onun sevdiğimi söylediğimde kızarıyor. Bunların onu bir başkasından çok daha fazla mutlu ettiğini gözlerinden anlayabilirsin. Günün birinde neden böyle bir hayatı seçtiğimi, neden burada olduğumu, neden hiçbir şeyi başkaları için yapmadığımı anlayacak. Belki bir gün yaprakların düşüşünü, son telefon konuşmasını, denizin üstündeki ışığı, toplanmış bavulları ve buna benzer anları anlatan kısa, tuhaf müzik parçalarımı da sever diye düşünüyorum. İstersen buraya gel, kaçmayı seversin. Kaçaklar için buradan daha iyi bir yer bulunmaz. Önünde sonunda bir düzene sokacağını sandığımız ama aslında asla vazgeçmeyeceğin darmadağın hayatını burada da sürdürebilirsin. Yeni insanlarla, yeni görüntülerle. Belki de yapman gereken gerçekten yeni bir başlangıçtır. Tek başına bir başlangıç.